Ayrım 28, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 256. 6. Bölüm, Davutoğlu'nun bilinmeyenlere. Yıl 1979, 15 lise öğrencisi, 18-20 yaşlarındaydılar. Başlarında Faysal abileri vardı. Kaz Dağları'na kampa gidiyorlardı. Ne kampı oldu, vapurda toplu namaz kılmalarından belli oldu. Spor yapacaklardı ama asıl dini eğitim alacaklardı. Yol bittiği için yolun bir bölümünü yürüdüler ve orman içine gizlenmiş kamp yerine ulaştılar. Otağı gibi büyük bir çadırda hep birlikte kaldılar. Çadırın sahibi arkadaşları Murat Ülker'di. Sabah akşam yedikleri kutu kutu Ülker bisküviler de onun hediyesiydi. Kampın rutini şuydu: sabah ilahilerle uyanıyor, dağ suyuyla abdest alıp toplu namaz kılıyorlardı. Kahvaltıdan sonra dini eğitim alıp Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Herkes sırayla ezan okuyordu. Öğleden sonra İlmihal hocası kadın sesinin, müziğin günah olduğu gibi açıklamalar yapıyordu. Coşkuluydular. 6 ay önce İran'da İslam devrimi gerçekleşmişti. Sanıyorlardı ki İran dalgası Türkiye'yi de hemen etkileyecek ve devrim sürecekti. Kendi aralarında tartıştıkları devrimin silahlı mı silahsız mı olacağıydı. Çadır etrafında nöbet tutuyorlardı. Ellerindeki derme çatma tüfeklerle. Büyükleri tembih etmişti. Domuzlara karşı kendimizi korumak için silahla nöbet tutuyoruz diyeceklerdi. İçlerinde en disiplinli ve çalışkan olan Murat Ülker'in İstanbul Erkek Lisesi'nden sınıf arkadaşı Ahmet Davutoğlu'ydu. Okulu o yaz bitirmişlerdi. Çok sevmelerine rağmen ağabeylerini kızdırmamak için kampta futbol oynamıyorlardı. Oysa 438 Davutoğlu İstanbul Erkek Lisesi'nin arkasındaki moloz taşlı bölümde her teneffüs futbol oynuyordu. Sınıfları okul şampiyonluğunu bile kazanmıştı. İyi futbolcuydu, kıvraktı. Kampta din konusunda içlerinde en bilgili olan da Davutoğlu'ydu. Kamptaki öğrenci arkadaşları bir şey yapmaya kalktığında hemen "mekruhtur" yani haramdır diyerek kampın neşesini kaçırıyordu. Disiplinliydi. Davutoğlu'ndan sonra kampın diğer çalışkan ismi İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden Numan Kurtulmuş'tu. Aynı yaştaydılar, 20. 1979'daki Kaz Dağları kampının iki genç ismi bugün Türkiye'yi yönetiyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş. 20 yaşlarının verdiği delikanlılıkla siyasi görüşlerini saklamıyorlardı. Öyle ki İstanbul Erkek Lisesi tümüyle sol görüşlü öğrencilerin egemenliğindeydi. Bir gün Başbakan Davutoğlu yıllar sonra New York seyahati sırasında gazetecilerle lise yılları anısını paylaştı. İstanbul erkek yatılısı o yıllarda sağ sol diye bölünmüştü. Ama bizim gibi batı düşünce sistemiyle doğunun geleneklerini birleştirmeye çalışan çocuklar %10 bile değildi. Ağabeyler o günlerin sol sloganlarıyla her şeye hakimdiler. O zaman 14-15 yaşındayım. Yine böyle beyin yıkama toplantılarından biri. Sürekli onlar konuşuyor, bizler dinlemek zorundayız. Sonra işte laf olsun diye biz küçüklere de söz verdiler. Ben de kalktım. Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şiirini başından sonuna ezbere bağırarak okudum. Sonuna kadar dinlediler. Devamında fena dövdüler. Dövme olayı gerçek miydi? Sınıf arkadaşı Murat Ülker, babası Sabri Ülker'in Hayat Hikayesi kitabına o günleri şöyle anlattı. Ahmet Bey'le aynı sınıftaydık. Okulumuzda zaman zaman olaylar çıkıyordu. Olayları çıkaranlar da iki ayrı grup oluşturmuştu. Ahmet Bey'le biz aynı grupta yer alırdık. Boykota benzer olaylar olurdu. Okul idaresi bu durumdan çok tedirgindi. Yöneticilerimiz öğrenciler arasındaki olayları önlemek için çareler aramış, daha sonra gruplardan birini bertaraf edelim kararı alınmış. İşte bu nedenle velim olan Halit Hoca'yı da okula çağırıp beni şikayet etmişler. Okul yönetimi olayların elebaşı olarak Ahmet Bey ile beni görmüş. Hatta o kadar ki bu iki öğrenciyi okuldan atarsak olaylar yatışır demişler. Bu anlattığım olaylar İstanbul Erkek Lisesi'nin son sınıfında meydana geliyordu. Velim Halit Hoca aynı zamanda İstanbul Erkek Lisesi Okul Aile Birliği yönetiminde de görev almıştı. Okul idaresinin bizi suçlaması üzerine deneyimli eğitimci Halit Hoca, "Peki bu öğrencilerin ders durumuna ve notlarına bir bakalım." demiş. Öyle ya, olay çıkaran derse devam etmez. Dolayısıyla notları da kötüdür. Halit Hoca'nın bu teklifi üzerine okul idaresi notlarımıza bakmış. Ahmet Bey'in her dönemde takdiri, benim de bazen takdirim ama sürekli teşekkürüm var. Tabii bu manzara karşısında iş değişmiş, bizleri okuldan uzaklaştıracak halleri de yok. Ne yapalım, ne edelim demişler, Ahmet Bey'in babası ile babamı okula çağırmaya karar vermişler. Babam ile Ahmet Davutoğlu'nun babası da okula gelmiş. Lise müdürü kendilerine aynen şunları söylemiş. Biz çocuklarınızı bu okuldan mezun edeceğiz, diplomalarını vereceğiz. Derslerinde çok başarılılar. Onların mutlaka iyi bir üniversiteye girmeleri lazım. Ama lütfen çocuklarınızı okuldan alın. Evde oturup çalışsınlar. Kursa gitsinler, üniversiteye hazırlansınlar. Ben bu çocukları her şart altında mezun edeceğim. Okul müdürünün babalarımıza yapmış olduğu bu teklife rağmen Ahmet Bey de ben de okula devam etme konusunda ısrarlı olduk. Her gün muntazaman okula gittik. Bu arada babalarımız da nasıl bilirseniz öyle yapın dediler. Bir bakıma bize destek oldular. Biz haksız durumda değildik. Çünkü olayları çıkaran bazı gruplara karşı tavır alıyorduk. O dönem öğrenciler arasında hem Kürtçülük hem de solculuk cereyanları vardı. Bu cereyanların içinde olan çocuklarla çatışıyorduk ama hepsi bizim arkadaşımızdı. O grupların içinde bugün hala görüştüğümüz kişiler var. Bunlardan biri Peyami'dir. Aradan yıllar geçtikten sonra Peyami bana "O gün seni görseydim vuracaktım." demişti. Çünkü o günün atmosferi öyleydi. Bu olaylar sırasında bir arkadaşımızı da maalesef kaybettik. Karşıt grup sürekli dersleri boykot eder, forum düzenlerdi. Onların yapmış olduğu forum bakınız nasıl bir şeydi. Karşıt gruptakiler "Biz konuşalım, herkes bizi dinlesin." derlerdi. Anlattıkları bir şey de yoktu. "Yanlışlarını görür, yapmayın." derdik. Onun üzerine patırtı çıkardı. Aslında kimse kimseyi dövmezdi ama derslerde kaynardı. Tabii bu olaylar karşısında okul müdürünün başı ağrıyordu. Müdür bey ısrarla bizim okuldan uzaklaşmamızı istiyor, onlar giderse ben forum düzenleyenleri idare ederim diyordu. Davutoğlu hayatını anlattığı hoca kitabında bu dayak olayından bahsetmedi. Akademisyen Koray Çalışkan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Benim bildiğim sağcılıktan değil, başkasının pinpon raketini izinsiz aldığından bir tokat yemişliği var. Şimdi ise solcuları o dövdürüyor" ifadelerini paylaştı. Lise yıllarında sınıfta arkadaşıyla güreşirken paltosunu yere düşürdüğü için tokat yediğini biliyordum. Ama bunların bir önemi yok. 20 yaşlarında Davutoğlu eylem yaptı mı? Kaz Dağları kampındaki arkadaşlarının çoğuyla MSP'nin İstanbul'daki gençlik toplantılarında tanışmışlardı. Bu lise grupları Fatih gibi kimi semt evlerinde toplantı yapıyordu. Dini bilgilerden çok o günlerde dünyayı sarsan İran İslam devrimi ile ilgiliydiler. Hümeyni'ye hayrandılar. Dönemin modası devrimin ana felsefecisi olarak kabul edilen ve İslami Marksizm tarzı düşünceler yürütmesiyle ünlenen yazar Ali Şeriati'ydi. Kitapları elden düşmüyordu. Eylem yapmıyor değillerdi. Merak ettiğim öğrencilik yıllarında İran'da İslam devrimi oldu. Davutoğlu İstanbul'daki destek gösterilerinde yer aldı mı? Kamp arkadaşının katıldığını biliyorum. Kurtulmuş'un konsolos baskını. Numan Kurtulmuş, Kaz Dağları'ndaki yaz kampından sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini kazanmıştı. Tarih 4 Kasım 1979. Hümeyni'nin büyük şeytan olarak nitelendirdiği ABD'nin Tahran Büyükelçiliği İranlı öğrenciler tarafından basıldı. 52 Amerikalıyı esir aldılar. Rehineler gözleri ve kolları bağlı şekilde Tahran sokaklarında gezdirildi ve bunun görüntüleri tüm dünyaya yayıldı. Bu tür görüntüler hemen her gün tek kanallı TRT ekranındaydı. İran İslam devrimi dünyada olduğu gibi Türkiye'deki Müslüman gençliği de derinden etkiledi. ABD'nin rehin elçilik görevlilerini kurtarma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. İran yalnız değildir mesajı vermek isteyenler dünyanın dört yanında eylem yaptı. Numan Kurtulmuş da bir grup arkadaşıyla Beyoğlu'ndaki ABD İstanbul Konsolosluğu'nu işgal etmek istedi. Kurtulmuş'un başında olduğu Müslüman gençleri polis zor durdurdu. Kayıp sicil kitabımda yazdım. Anti-emperyalist, anti-kapitalist, İslamcı Marksist, Doktor Ali Şeriati okuyan Müslüman gençler nasıl İran devrimi karşıtı yapıldı? İslam devrimcileri Suudi Arabistan çizgisine sokulup nasıl Vehhabi çizgisine getirildi? Mücadeleleri bir mezhebe nasıl indirgendi? Türkiye'deki İslamcı entelektüeller ulemaya nasıl yenildi? İslam devrimine sıcak bakan anti-emperyalist olanlar ya öldürüldü ya da dönüştürüldü. Dönüşüme uğrayanlardan biri de Numan Kurtulmuş oldu. ABD'de Temple University School of Business Management ve ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial Labor Relations'da bulundu. Hey gidi yıllar, başbakan yardımcısı olunca şunu dedi. Dipnot, Kaz Dağları'ndaki kampta bir isim daha vardı. Göktürk İnan, İstanbul Erkek Lisesi öğrencisiydi. Ahmet Davutoğlu ve Murat Ülker'in arkadaşıydı. İTÜ'yü bitirdi ama mühendislik yapmadı. Münih'te kebap diye fast food yerleri açtı, sonra kapattı. Ülker'e iş yaptı. Hatta Murat Ülker'le Avrasya Bir Vakfı'nı kurdu vesaire. Göktürk İnan sessizce kamp arkadaşı başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'a danışman yapıldı. Bir tarafta Irak, bir tarafta Suriye'nin dağılmış hali ve bu bölgedeki yaklaşık en az 10-15 yıldır sürdürülmeye çalışılan İran'ın başını çektiği bir Şii ile ona karşı Türkiye'nin önderlik yaptığı Sünni kuvvetler arasında bir bölgesel çatışmayı ortaya çıkarmaya çalışan bir perspektifle karşı karşıyayız. Neyse, Numan Kurtulmuş ve arkadaşları İstanbul'da ABD konsolosluğunu basmaya kalkıştıklarında Davutoğlu da yanlarında mıydı? Keza Papa II. Yohannes, yani II. Jean Paul, Paulus'un Türkiye'yi ziyaretini protesto eden Müslüman eylemciler arasında var mıydılar? Ben bunu merak ediyorum. Bir de Murat Ülker ile dostluklarını. Hayatlarındaki kimi benzerlikler ilginç. Soyadlarını neden değiştirdiler? Ahmet Davutoğlu, AKP il başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada ilk soyadlarının Kalkan olduğunu, soyadı kanunu çıktığında oğlu eki yasaklandığı için Davutoğlu'nu alamadıklarını söyledi. Allah Allah! Soyadı kanunu 2 Temmuz 1934 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Kanun böyle bir yasaktan bahsetmiyor. Soyadı nizamnamesinin 6. maddesinde aynen şöyle yazıyordu. Soyadı ya yalnız olarak veyahut oğlu ile birlikte kullanılır. Biliyoruz ki Şükrü Saracoğlu, Ahmet Ağaoğlu gibi birçok insan soyadına oğlu eki aldı. İki sınıf arkadaşının soyadı kaderi aynı oldu. Murat Ülker'in ailesinin soyadı Berksan'dı, Ülker oldu. Ahmet Davutoğlu'nun ailesinin soyadı Kalkan'dı, Davutoğlu oldu. Dipnot. Davutoğlu'nun büyük kızı Sefure, Sabri Ülker'in kızı Ahsen'den torunu Ahmet Özokur'la evliydi. Yusuf ve Vera adında iki çocukları vardı. Çift 9 Mart 2015'te boşandı. Konu konuyu açıyor. Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı, Efendi 2 kitabımda Ülker ailesine de yazdım. Biz Sabetaist değiliz diye açıklama gönderdiler. Aradan zaman geçti, İsrail'de yaşayan Errol Gelardin, eniştemiz olurlar diye şu bilgileri paylaştı. Ülker fabrikası, Beşler Bisküvi fabrikasında çalışan Asım Berksan, merhum kayınpederim Hayim Vitali Nahum, Palasko, Rum ve Asım'ın kardeşi Sabri Berksan Beyler tarafından Sirkeci'de ufak bir odada kurulmuştur. Kayınpederim Hayim Vitali Nahum'un anlattıklarını size anlatacağım. Kırım Tatarlarından gelen bir ailenin çocukları olan Berksanların büyük ağabeyleri Asım, Beşler'de işçiyken orada çalışan bir Musevi kızına aşık olmuş ve Vitali Bey'in araya girmesiyle bu iki fakir genç evlenmişler. Beşlerin işi bozulduğunda kendilerine geçim yolu arayan Vitali Bey'in arkadaşı Asım'a yaptığı teklif üzerine Ülker Şekerleme diye bir iş yeri kurmuşlar. Ve şekerleme işinin üstadı olan Rum asıllı Palasko adlı biriyle de anlaşmışlar ve dört ortak olarak işe başlamışlar. Zamanla zenginleşmeye başladıklarında Palasko işten ayrılmış ve üç ortak olarak kolektif şirket halinde işe devam edilmiştir. İşler daha da iyileştiğinde Berksanlar soyadlarını Ülker'e çevirmişlerdir. Sabri Ülker Bey'in beyan ettiği gibi kendisi Ülker'i kurmamıştır. Ülker'i kuran Hayim Vitali Naum ve Asım Ülker'dir. Sabri Bey'i Asım Bey kardeşi olduğu için ortak yapmıştır. Sabri Bey o sıralarda üniversite öğrencisiydi. Hiçbir şekilde fabrikayla alakası yoktu. Ülker'i büyütebilmelerinin yegane sebebi Hayim Vitali Naum'un kendi çevresinden faizle para bulmasından dolayıdır. Dipnot Oda TV 10 Ocak 2011. Hep yazarım. Kim kendini ne hissediyorsa öyledir ve hepsi saygındır. Hepsi bu toprakların zenginliğidir. Aksini düşünmeme ne vicdanım ne ahlakım ne de siyasal görüşüm el verir. İnsanların tarihleriyle yüzleşmek istememeleri bu ülkede bilim yapılmayacağı anlamına gelmez. Neyse, ne Ülker ne de Davutoğlu'nun Taşkentli kimliği bu kitabın konusu değil. Merakımı çeken şu, Davutoğlu'nun hayatında hep abartının olması. Sözcü gazetesindeki köşemde Davutoğlu'nun ABD ve Malezya'dan teklif aldığını, Malezya'yı tercih ettiğini yazmıştım. Yanlış yazmışım. Tezi beğenilmemiş olacak ki ABD'den teklif filan gelmemiş. Malezya'ya da Davutoğlu kendi başvurmuş. Malezya için destek şart. Çünkü o tarihe kadar bir tek makalesi yok. İlk makalesini 1993'te doçent olmak için Malezya'da yazdı. İddiaya göre Malezya İslam Üniversitesi'ne cemaat desteğiyle kabul edildi. Davutoğlu'nun cemaat ilişkisi eskiden çok iyiydi. Örneğin, Davutoğlu'nun Yusuf Sönmez'de Filistin Küresel Bunalım, Stratejik Derinlik, Teoriden Pratiğe ve Türkiye Sohbetleri adlı kitapları Küre yayınlarından çıktı. Küre cemaatin yayın evi. Bir de bölüm yazarlığı yaptığı Osmanlı Medeniyeti kitabı var ki o da cemaate ait klasik yayın evinden çıktı. Bugün aman Allah'ım ne değerli hoca diye nasıl övgüler düzülüyor. Dün Marmara Üniversitesi'nce de yetersiz bulunduğunu tahmin edebiliriz. Çünkü burada profesör olamayınca cemaat desteğiyle profesör yapılarak oflu inşaatçı Adem Çelik'in vakfına ait Beykent Özel Üniversitesi'ne gitti. Akademisyen dünyasının ilişkileri kimi sislerin dağılmasına neden olur. Birini yazmalıyım. Ne kadar teşekkür etsem azdır. CHP milletvekilleri Silivri cezaevinde bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bir hakikat mücadelesi yaptılar, kazandılar. Tarih 12 Aralık 2012. CHP heyeti içinde Profesör Doktor Binnaz Toprak da vardı. Hocam Zafer Toprak Marksizme inanmaya devam ediyor mu diye sordum. Binnaz Toprak gülümseyerek çıkınca kendin sorarsın dedi. Profesör Doktor Zafer Toprak'tan çok şey öğrendim. Eserleri başucu kitabımdır, öğretmenimdir. Fakat Hürriyet gazetesine verdiği röportaj beni şaşırttı. Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik kitabındaki argümanları tarihçi gözüyle nasıl buluyorsunuz sorusuna verdiği yanıtı okuyunca dondum kaldım. Şöyle diyordu. Akademik olarak anlamlı bir çalışmadır. Uluslararası ilişkiler bağlamında da Türkiye'de bir boşluğu doldurmuştur. Çünkü uluslararası ilişkiler bağlamında geleneksel bir söylemin dışına çıkılması gerekiyordu. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanı, 30 bini eski Türkçe olmak üzere 120 bin kitabı bulunan ve akademi dünyasının en saygın hocalarından Profesör Doktor Zafer Toprak bile zamana yenik mi düştü? Balon patlatan tarihçi Toprak, balon şişirenler kervanına mı katıldı? Biliyorum ki bu içi boş kitap övgüsünde akademi kriterleri yoktur ve mutlaka başka bir nedeni olmalıdır. Zafer Toprak eğer kitabı okuduysa böyle konuşmaz, bundan eminim. Peki sebebi ne olabilir? Bu sırrı çözmeye Cinayet Mahalli Boğaziçi Üniversitesi'nden başlayabiliriz. Adı Ali Sakarya. Medya Davutoğlu'nun Erdoğan tarafından AKP Genel Başkanlığı'na ve Başbakanlığa getirileceğini ne zaman öğrendi? Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun danışmanı Ali Sarıkaya'nın 11 Ağustos'ta Başbakanlık Başmüşavirliğine atanmasıyla. 10 gün sonra da Erdoğan Davutoğlu adını açıkladı. Yani Ali Sarıkaya bu kadar önemli bir danışmandı. Davutoğlu'nun arkasındaki bir numaralı kişiydi. Zaten üniversiteden beri hep yanındaydı, sırdaşıydı. Parantez açayım, özellikle yandaş medya Davutoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptığını yazıyor. Yanlış. Davutoğlu yüksek lisans ve doktorasını bu üniversitede yaptı. Hiç çalışmadı. Bir tür asistanlık modeli var. Tahsisi kadro deniyor. Doktora eğitimi bitince kadro otomatik olarak düşüyor. Onu bile yapmadı. Biliniyor ki Davutoğlu Boğaziçi Üniversitesi'nde yetersiz bulunduğu için öğretim üyesi yapılmadı ve Malezya'ya gitti. Dün yetersiz bulunan Davutoğlu'na bugün övgü yarışında değerli hocalarımız. Hele bunlardan biri Zafer Toprak olunca. Peki niye? Davutoğlu Ali Sarıkaya ilişkisi hoca öğrenci ilişkisi değil. Çünkü Ali Sarıkaya'nın hocası AKP'li değil, CHP'li. Ali Sarıkaya Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Tez konusu Rethinking the Peculiarity of Turkish Experience with Islamism. Tez konusu için şöyle diyordu. Bu kez Türk siyasetinde siyasi İslam'ın kendine özgü gelişimini inceliyor. İslamcı hareketlerin güçlenmesinin, Müslüman ülkelerin demokratikleşmesinin önünde ciddi bir engel oluşturduğuna dair genel bir görüş vardır. Tez, Türkiye'deki demokratik kurumların siyasi İslam sorunuyla başa çıkmadaki gücünü göstererek bu görüşü sorgulamayı amaçlıyor. Güzel. Peki Ali Sarıkaya'nın tez hocası kimdi? Profesör Doktor Binnaz Toprak. Tez sürecinde Ali Sarıkaya ve Binnaz Toprak kaç kez yan yana gelip hangi tartışmaları yaptı? Binnaz Hoca onayladığı tezdeki bulgular için bugün ne düşünüyor acaba? Binnaz Toprak öğrencisiyle ne kadar övünse az. Koskoca Türk dış politikasının perde arkasındaki isim. Zafer Toprak övgüsünde aile ilişkilerinin ne derece katkısı var? Akademi dayanışması mı bu? Geçelim.
28. ayrımın sonu. Sayfa 264.